Ayrı 12, Garp cephesinde yeni bir şey yok. Eric Maria Remarque, sayfa 151. Bir köşeye çekilip sessiz sedasız oturmak ne hoş. Söz gelişi bir hanenin bahçesinde, kestane ağaçlarının altında. Masanın üstüne yere yapraklar düşüyor. Birkaç tane, ilk dökülen yapraklar. Önümde bir bardak bira var. Ordu'da içki içmeye alışmışım. Bardağım yarı yarıya boşalmış ama ne zararı var? Daha istersem ikinci hatta üçüncü bir bardak getirtebilirim. Ne boru sesi ne de bombardıman var. Çocuklar oyun oynuyor. Birahanenin köpeği gelmiş dizime yaslanıyor. Gökyüzü mavi ve kestane ağaçlarının arasından katedralin yeşil kulesi yükseliyor. Bu dönem güzel ve zevkli ama insanlara pek dayanamıyorum. Annem soru sormuyor, babam ise tam tersi. İlla hep cepheden söz etmemi istiyor. Gösterdiği merakı çok aptalca buluyorum. Beni sıkıyor ve üzüyor. Aramızda gerçek hiçbir anlaşma kalmadı. Babam cepheyle ilgili sorular sormaya bir türlü doyamıyor. Düşünemiyor ki insan bu biçim şeyleri istese de dünyada anlatamaz uzun uzun. Cepheyi anlatmayı ben de isterdim ama bildiklerimi kelimeleştirmeye cesaretim yok. Bu kelimelerin büyüyüp devleşeceğinden, onları kontrol edemeyeceğimden korkuyorum. Cephede olup biten her şey bize apaçık gelmeye başlarsa halimiz nice olur. Böylece babama ufak tefek komik olayları anlatarak konuyu geçiştirmeye çalışıyorum. Ama o illa benim hiç düşmanla yüz yüze dövüşüp dövüşmediğimi öğrenmek istiyor. Hayır diye cevap vererek kalkıp dışarı çıkıyorum. Mesele bununla da kalmıyor. Sokakta birkaç kere tramvay gıcırtısı duyunca çok kötü irkildim. Çünkü mübarek gıcırtılar insanın tam üstüne gelen bir merminin sesini andırıyor. Sonra da bir gün birisi omuzuma vurdu. Eski Almanca öğretmenim. O da hemen koluma yapışıyor ve bilinen sorulara başlıyor.
Hey, orası nasıl bakalım? Korkunç değil mi? Korkunç. Evet, çok korkunç durum ama dayanacağız. Hem ne olursa olsun hiç olmazsa orada sizleri adam gibi besliyorlarmış duyduğuma göre. Aslan gibisin Paul. Burada durum daha kötü elbette. Her şeyin en iyisini askerlerimize veririz biz. Eskiden beri bu böyledir. Söylemeye bile gerek yok.
Beni tutuyor zorla da bir sürü öğretmenin yanına götürüyor. Hepsi bana hoş geldin diyorlar. Müdür olan bir tanesi elimi sıkarak
cepheden geliyorsun demek diyor. Askerlerimizin morali nasıl orada? Mükemmel değil mi? Çok iyi.
Hiçbirimizin izin fırsatını geri çevirmediğimizi söylüyorum. Adam bol kahkahalarla gülüyor.
Ona ne şüphe ama her şeyden önce düşmanı bir güzel pataklamanız şart. Sigara içiyor musun? Al şundan yak bir tane. Garson, genç savaşçımız için bir de bira getir bakalım.
Sunduğu proyu yazık ki almış bulundum. Onun için aralarında biraz daha kalmak zorundayım. Hem zaten hepsi de o kadar iyi niyetli ki ses çıkarmanın yolu yok. Bununla birlikte kızgın ve sinirliyim. Promu baca gibi tüttürüp duruyorum. Daha da nankör görünmemek için biramı bir yudumda içiyorum. Hemen bir ikincisini ısmarlıyorlar. Bu insanlar askerlere neler borçlu olduklarını pek güzel biliyorlar anlaşılan. Nerelerini ele geçirmemiz gerektiği konusunda tartışıyorlar. Saat zinciri çelikten olan müdür bey en azından bütün Belçika'yı, Fransa'nın kömür bölgelerini ve Rusya'nın bir dilimini istiyor. Buralarının için almamız gerektiği konusunda sebepler sayıp döküyor. İsteklerinin hiçbirinden vazgeçmiyor. Sonunda ötekiler de ona hak vermek zorunda kalıyorlar. Sonra müdür bey Fransa'nın neresine vardığımız zaman zafere ulaşabileceğimizi uzun uzadıya anlatmaya başlıyor ve bana dönerek
''Sizler de şu bitmez tükenmez siper çatışmalarından vazgeçin de azıcık ilerleyin artık.'' diyor. ''Johnny'leri yarıp geçin, barış kazanılsın.''
Ben Johnny'leri yarıp geçebileceğimizden umudu kesmiş olduğumuzu, düşmanın takviye kuvvetlerinin sanıldığından çok olduğunu söylüyorum. Savaşın belki de herkesin sandığından farklı olabileceğini ileri sürüyorum. Müdür bey iyice tepeden bakan bir ses tonuyla bana savaş denen şey konusunda hiçbir şey bilmediğimi söylüyor.
Ayrıntılardan sanırım anlarsın ama ben savaşı bir bütün olarak ele alıyorum. Sen bunun üstünde elbette hiçbir yargıya varamazsın. Sizler yalnızca kendi küçücük köşelerinizi gördüğünüz için genel manzaradan haberiniz olamaz. Üzerinize düşen görevleri yapar, hayatınızı vatan için tehlikeye atarsınız. En büyük onurlara değer bu. Sizlerin her birinize birer madalya vermek gerek. Ama her şeyden önce düşman hattının yarılması şart.
Sesli sesli burnunu sümkürüyor, sakalını siliyor.
Sonra da düşmanı olduğu gibi geri püskürtmek gerek. Baştan aşağı, ta Paris'e kadar sürmeli.
Bu püskürtmeleri, sürmeleri gözünün önünde tam olarak nasıl canlandırdığını öyle bir bilmek isterdim ki. Üçüncü bardak birayı da dikiyorum. Müdür bey hemen bir tane daha ısmarlıyor. Ama bu sefer kalktım. Cebime birkaç tane daha piro sıkıştırdı ve sırtıma dostça vurarak
"İyi şanslar evladım" dedi. "İnşallah yakında gerçekten doğru dürüst bir şeyler yaparsınız da biz de haberini alırız."
İzinli gelmenin daha başka türlü olacağını düşünmüştüm. Çünkü bir yıl önce iznim bundan çok daha başka geçmişti. Bu arada değişen elbette ki benim. O zamanla bugün arasında bir uçurum uzanıyor. O zaman savaş konusunda bildiğim henüz pek azdı. Savaşın biraz daha sakin olduğu yerlerde bulunmuştum. Ama şimdi kendim farkına varmadan ezilmiş, çökmüş olduğumu anlıyorum. Artık bu evin, bu kentin adamı olmadığımı görüyorum. Yabancı bir ülke burası. Buradakilerin kimi bir sürü soru soruyor, kimi hiçbir şey sormuyor. Ama besbelli ki hepsi de savaş üstüne her şeyi bildiklerine inanıyorlar. Birçokları her şeyi bildiklerini açıkça ve bilgiç bir tavırla itiraf ediyorlar. Onun için tartışmalara girişmenin hiç yararı yok. Onlar savaşı kendi gözlerinin önünde kendilerine göre canlandırmışlar. Sinirlenmemek için kendi başıma olmayı yeğe tutuyorum. Öyle ya, herkes aynı şeyleri söylüyor. Kimine göre gidiş çok iyi, kimine göre pek kötü. Herkes kendi bildiğini okuyor ve aslında herkes kendi dünyasına dalmış durumda. Eskiden ben de böyle yaşardım ama şimdi hiç kimseyle ortaklaşa bir yanım kalmamış olduğunu görüyorum. Herkes çok konuşuyor, herkesin benim anlayamadığım dertleri, amaçları, istekleri var. Bazen bir hanenin bahçesinde birileriyle otururken içimden geçenleri anlatmaya çalışıyorum. Dünyada tek şeyin işte böyle bir köşede sessiz sedasız oturmak olduğunu söylemeye çalışıyorum onlara. Sözlerimi anlıyorlar elbette, bana hak veriyorlar. Bazıları kendilerinin de aynı şeyi duyduklarını ileri sürüyorlar. Ama aslında hepsi sözden ibaret. Benim gibi hissedenler bile bu şeyleri kendilerinin ancak yarısıyla duyuyorlar. Öbür yarıları başka bir dünyanın işlerine dalmış. Benim duygularımı bütün varlıklarıyla paylaşmalarının olanağı yok. Zaten ne demek istediğimi ben bile tam olarak belirtemiyorum ki. Onları burada odalarında, yazıhanelerinde, gündelik hayatlarını yaşarken gördüğüm zaman öyle bir canım çekiyor ki. Ben de burada olmak, savaşı unutmak isterdim. Bir yandan bu hayat beni itiyor da, çok dar geliyor bu hayat şimdi bana. İnsanın bütün varlığını nasıl doldurabilir, paramparça etmek gerek, nasıl yaşayıp durabilirler böyle? Cephelerde mermi parçaları siperler üzerinden vınlayıp geçerken, bombalar patlar, yaralılar muşamba çarşaflar içinde taşınır, kardeşlerimiz sığınaklarda can verirken. Buradakiler bambaşka insanlar, doğru dürüst anlayamıyorum onları. Onlara hem imreniyor hem de onları hor görüyorum. Aklım Kat'la Albert'te, Müller'le Caden'de. Onlar ne alemdedir şimdi? Herhalde kantinde oturuyorlar ya da kanalda yüzüyorlardır. Yakında gene cepheye gidecekler. Odamda masamın arkasında kahverengi bir meşin koltuk var. Oraya oturdum. Duvarlarda bir zamanlar gazetelerden kesmiş olduğum sayısız resimler asılıyor. Elime geçmiş bazı tablolar, kartpostallar, bir köşede küçük bir demir soba, karşı duvarda da kitap raflarım var. Asker olmadan önce bu odada yaşardım. Kitapları ders vererek kazandığım paralarla kendim almıştım. Birçoğu, örneğin klasikler, elden düşmedir. Her şeyi tas tamam sevdiğim için aldığım kitapları seri halinde alırdım. Her yazarın bütün eserlerini ciltler halinde almayı yeğlerdim ve hepsini de aferine değer bir hevesle okurdum. Gene de klasiklerin pek azını severdim. Modern eserlerden daha çok zevk alırdım. Yazık ki onlar da pek pahalı gelirdi. Bunlardan bazılarını hiç de dürüst olmayan yollardan ele geçirmiştim. Ödünç alır sonra ayrılmak istemediğim için geri vermeyi verirdim. Raflardan birisi okul kitaplarıyla dolu. Bunlar pek öyle bakımlı değil. Uçları bükük, bazı sayfaları kopuk. Bunların altında dergiler, gazeteler ve mektuplarla resimlerim duruyor. Kendimi gene o günlere dönmüş saymak istiyorum. O günler bu odada hala duruyor. İçeri girer girmez sezdim. Duvarlar o hayatı iyi saklamış. Ellerimi koltuğun yanlarına dayıyorum. Bacaklarımı rahatça toparlayıp koltuğun kucağına sokuluyorum. Küçük pencere açık, oradan ezbere bildiğim manzara görünüyor. Sokak ve sokağın ucunda kilisenin kulesi. Masamın üzerinde birkaç çiçek var. Kalemlikler, ağırlık olsun diye kullandığım bir deniz kabuğu, mürekkep okkası. Burada hiçbir şey değişmiş değil. Talihim vardı savaştan sonra temelli dönersem her şey gene böyle olacak. Gene böyle burada oturup odama bakacak ve bekleyeceğim. Huzursuzum ama huzursuz olmak istemiyorum. Bu odaya göre değil o. Ben gene o günlerin rahat zevkini istiyorum. Kitaplarımın başına döndüğüm zaman içimi saran o izinsiz ve rahat coşkunluğu istiyorum. Kitapların renkli kapaklarından içime dolan o eski arzu soluğu gene kıpırdasın, gene uyansın ve içimdeki o ölü, o ağır yumruyu eritsin. O eski hevesi, o eski düşünme zevkini, gençliğimin sönmüş ateşini canlandırsın gene. Oturuyorum ve bekliyorum. Tam o sırada aklıma Kemmerich'in anası geliyor. Gidip onu görmem gerek. Bizim Mittelstadt'ı da ziyaret etmeli. Buradaki kışladadır sanırım. Pencereden dışarı bakıyorum. Sokağın ardından uzak ve solgun sıra tepeler görünüyor. Cephenin tepeleri. Sonbaharda duru bir gün, Kat ve Albert'le birlikte ateş başında oturmuşuz. Közde pişirdiğimiz patatesleri yiyoruz. Ama cepheyi düşünmek istemiyorum. Kovuyorum bu hayali kafamdan. Odam konuşsun diye bekliyorum. Odam beni tutsun istiyorum. Yerimin burası olmasını istiyorum. Öyle ki cepheye döndüğüm zaman da odam üstün gelmeli. Cephede olduğum zaman da odamı düşündüğüm zaman savaşı unutabilmeliyim. Savaşın geçici olduğuna, etkisinin de bir gün gelip içimizden silineceğine, savaşın gücünün yalnızca dışta kalacağına inanmak istiyorum. Kitapların sırtları sıra sıra duruyor. Onları ezbere biliyorum. Raflara böyle sırayla dizişim hala aklımda. Gözlerimle yalvarıyorum onlara. Bana bir şeyler söyleyin, konuşun benimle. Sarın beni, sımsıkı tutun, gençliğimin dünyası. Ey başıboş güzel dünya, beni gene kendine çek. Bekliyorum, bekliyorum. Gözümün önünden hayaller uçuşuyor ama beni tutamıyorlar. Gölgeden ve anılardan ibaret şeyler. Hiç, bir hiçlik. Huzursuzluğum artıyor. İçimden birden müthiş bir yabancılık duygusu kabardı. Bu dünyaya giden yolu yitirmişim. Bütün çabalarım, bütün yalvarışlarım boşuna. Hiçbir şey kımıldamıyor. Bir ölüm mahkumu gibi perişan, durgun, öylece oturuyorum. Gençliğimin dünyası kendini gitgide geri çekiyor. Bezgin bir yürekle kalkıp pencereden dışarı baktım. Sonra okumak için kitaplardan birini seçip sayfaları karıştırdım. Ama okumadan yerine koydum ve bir başkasını çıkardım. Pasajlardan bazılarının yanını çizmişim. Bakıyorum, sayfaları çeviriyor, daha başka kitaplar çıkarıyorum. Yanı başımda bir yığın kitap oldu. Yığın çabucak yükseliyor, gazeteler, dergiler, mektuplar. Sessiz sedasız duruyorum, bir yargıcın karşısında gibiyim. İçim kararmış. Laf, laf, laf, hiçbiri bana bir şey söylemiyor. Kitapları yavaş yavaş yerlerine yerleştirdim. Artık ömür boyu olamaz. Usulca dışarı çıktım. Ama umudumu hala kesmiş değilim. Gerçi odama dönmedim ama birkaç günde eski hayata yeniden alışmanın olanaksız olduğunu düşünerek avunuyorum. Sonradan, savaş bitince, zamanla olacak şey bu. Böylece Mittelstadt'ı görmek için kışlaya gittim. Onun odasında oturduk. Buradaki havayı da sevmiyorum ama hiç olmazsa daha tanıdık. Mittelstadt'ın verdiği bir haber beni elektrik gibi çarpıverdi. Kantorek'i müstahfız olarak askere çağırmışlar. Dipnot, müstahfız eskiden 40 yaşını aşkın olarak silah altına alınan erlere verilen ad. Mittelstadt iki tane lüks büro çıkararak bir düşün diyor. Hastane dönüşü buraya döndüğümde onunla burun buruna gelmez miyim? Elini uzatmış, merhaba Mittelstadt, nasılsın bakalım demeye kalkışıyor. Şöyle bir süzdüm onu. Müstahfız Kantorek, dostluk başka, iş başka. Bunu senin iyi bilmen gerek. Şöyle bir selam dur bakalım dedim. Seninkinin suratını görecektin. Patlamamış bir bombayla hıyar turşusu arası bir şey. Yeniden senli benli olmaya kalktı. Bir kez daha ağır hakaret ettim. Bunun üzerine en büyük silahını kullanmaya kalktı. Beni kenara çekerek diploma alabilmeniz için hiç değilse bir formalite olarak sınava gireceğinizi biliyor musunuz diye sordu. Benim hala okul düşündüğümü sanıyor olsa gerekti. O zaman tepem attı, ben de ona okulu hatırlattım. Dedim ki,
Müstahfız Kantorek,
2 yıl önce sen bize bir nutuk çektin, zorla orduya yazdırdın bizi. İçimizde bu işi hiç istemeyen biri vardı. Yozef Bey'im, cephede hemencecik düştü kaldı. Gönüllü yazılmamış olsaydı kurası gelinceye dek hiç olmasa 5-6 ay daha yaşayacaktı. Senin yüzünden o kadar ay eksik yaşadı.
Haydi şimdi marş marş, yakında seni gene çağırtacağım.
Sonra kendimi onun bölüğüne komutan tayin ettirttim. Onu elbise deposuna sokup kendi ellerimle giydirdim. Şimdi göreceksin. Beraberce eğitim alanına çıktık. Bölük orada. Mittelstadt onlara rahat emri verdi ve sonra denetlemeye çıktı. Kantorek'i görünce kahkahayı basmamak için kendimi güç tuttum. Sırtında soluk mavi bir ceket var. Ceketin kolları ve sırtı koyu renkli yamalarla dolu. Ceketin eski sahibi pek iri yarı bir adammış. Yıpranmış siyah pantolonu ise çok kısa. Burunlarının ucu kıvrık, yandan bağlı postalları da adam akıllı büyük. Kasketi ise tam tersine, küçücük. İyice yağlanmış, ezik büzük bir minicik kasket. Kantorek'in acınacak bir görünümü var. Mittelstadt onun önünde durdu.
''Müstahfız eri Kantorek, sence bu düğmeler parlatılmış mı yani?'' Hiç öğrenmeyeceğe benzersin. Yetersiz buluyorum seni. Kantorek, yetersiz.
İçin için gülüyorum. Okuldayken Kantorek Mittelstadt'ı hep bu kelimelerle azarlardı.
Yetersiz buluyorum seni Mittelstadt, yetersiz.
Şimdi arkadaşım onu haşlamaya devam ediyor. Şu Boetcher'e baksana sen. Ondan örnek alsan iyi olur. Gözlerime inanamıyorum. Boetcher de orada. Okulumuzun kapıcısı Boetcher. Hem de örnek gösteriliyor. Kantorek benden yana yiyecek gibi baktı. Ben ise onu hiç tanımıyormuşçasına saf saf gülümsedim. Kantorek'in sırtındaki giysilerle başındaki o taş gibi kasketten daha gülünç hiçbir şey düşünemiyorum. Demek karşısında titrediğimiz adam bu ha? Kürsüsüne tahta kurulur gibi kurulur, yanlışlarımızı işaret eden kalemi içimize mızrak gibi saplanırdı. Bize öğretmeye çalıştığı Fransızca sonradan Fransa'da öyle az işimize yaradı ki... Aradan ancak 2 yıl geçtiği halde işte o azametli Kantorek şimdi gülünç üniforması ve cilasız düğmeleriyle karşımda duruyor. Saçma sapan bir asker. Bununla kürsü ardındaki o ürkütücü kişinin aynı kimse olduğuna inanamıyorum. Karşımdaki şu zavallı kişi bir gün gene önüme çıksa da bana bu yıllanmış askere
''Aller fiilinin geçmişini söyle bana Baumer'' demeye kalkışsa acaba ne yaparım?
Mittelstadt askerlere dağınık düzene geçiş eğitimi yaptırıyor ve Kantorek'i takım komutanı seçmek büyüklüğünde bulunuyor. Bu talimde takım komutanı daima adamlarının 20 adım önünden gider.
Geri dön!
Komutu geldiği zaman takım olduğu yerde geri döner ve böylece komutan kendini bu kez 20 adım geride bulur. Hemen koşarak gene takımın 20 adım ilerisine geçmek zorundadır. Ama Kantorek takımının 20 adım ilerisine geçer geçmez Mittelstadt gene dön emri verdi ve komutan gene koşmak zorunda kaldı. Böylece öbürleri yalnızca durdukları yerde döner ve ancak birkaç adım yol giderken Kantorek ileri geri koşup duruyordu. Bu Himmelstoß'un da en sevdiği talimlerden biriydi. Ama Kantorek Mittelstadt'tan bundan başka bir şey bekleyemez ki. Bir keresinde çocuğun sınıf geçmesine engel olmuştu. Mittelstadt da böyle mükemmel bir fırsattan yararlanmazsa budalalık etmiş olur. Nasılsa gene cepheye dönecek. Böyle nefis bir öç alma fırsatı eline geçtikten sonra insan ölüme bile rahat rahat gider. Bu arada Kantorek itler gibi ileri geri koşup duruyor. Bir süre önce Mittelstadt Kantorek'i yerde sürünme eğitimi yaptırmaya başladı. Kantorek sırtında tüfeğiyle o gülünç şeklini yerdeki kumların üzerine bıraktı. Soluk soluğaydı zavallı. Onun soluma sesleri bizim kulağımıza müzik gibi geliyor. Mittelstadt ise onun başına dikilmiş, bir zamanlar onun bol bol çektiği nutuklardan parçalar okuyor.
Kantorek, ne mutlu bize ki çok ileri bir çağda yaşıyoruz. Buna hepimiz minnettar olmalı. Hiçbir kin ya da üzüntü duymamalıyız.
Kantorek'in alnından terler boşanıyor, ağzına dolan çöpleri tükürüp duruyor. Mittelstadt ise ona doğru eğilerek söyleniyor.
Ayrıntılara gömülüp de sakın büyük serüveni gözden kaçırma Kantorek.
Kantorek'in nasıl olup da pat diye patlamadığına şaşmamak elde değil. Hele jimnastik yaparlarken Mittelstadt tıpkı okulda Kantorek'in yaptıklarını taklit ediyor. Jimnastik dersinde Kantorek onu barfiks'e tırmanırken pantolonunun kıçından tutup kaldırır ve başlardı öğüt vermeye. O da şimdi aynı şeyi Kantorek'e yapıyor. Şimdi sıra özel görevlerin verilmesine geliyor.
Kantorek, Boater, ekmek nöbetine, el arabasını alın.
Birkaç dakika sonra eski baş öğretmen ile kapıcının el arabasını sürerek uzaklaştıklarını görüyoruz. Kantorek ateş püskürdüğünden başı önünde yürüyor. Kapıcı için bu hafif bir iş. Fırın kentin öbür ucunda olduğundan Kantorek ta oraya kadar yürüyüp dönecek. Mittelstadt ağzı kulaklarına vararak sırıtıyor. Şimdiye deyin birkaç kez ekmek nöbeti verdim ona ama daha bitmedi. Şehirde onu bu haliyle görmek için bekleyen daha birkaç kişi var.
Pek güzel diyorum ama şikayet filan etmiyor mu?
Etmez olur mu? Komutan işi duyunca gülmekten kırıldı. Öğretmenlerden hiç hoşlanmıyor. Sonra kızının da bende gözü var.
Sınavda bunları senin burnundan getirecek.
Mittelstadt kayıtsızca bana vız gelir diyor. Hem şikayetinden hiçbir şey çıkmadı. Çünkü çoğu zaman onu hafif işlerde kullandığımı ispat ettim.
Onu bir defacık olsun iyice bir benzetemez misin?
Mittelstadt kendini üstün gören bir insan tavrıyla o kadar da fazla dedi. Herif budalanın biri.
12. ayrılım sonu. Sayfa 164.